Ayrım 25, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 250. İstanbul her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahiptir. Onun soğuk karlar içinde bile sıcak, sımsıcak bir sevimliliği ve şirinliği vardır. Bugün de her yanını bembeyaz karlar kaplamış güzel İstanbul'un. Bu haliyle İstanbul, beyaz gelinliği içinde tülden duvağını sürüyen nazlı bir gelin gibi güzel mi güzel, şirin mi şirin. Bilal bir yolun noktalaşan kısmında solan ümitleriyle birlikte gözden kayboluyor, sonra yeniden filizlenen taptaze ümitlerle diğer bir yolun başlangıcında beliriveriyordu. Bu istisnasız her sokak başında ve her sokağın sonunda böyle oluyordu. Fakat bugün son gündü. Biraz sonra akşam olacaktı ve bu akşamla birlikte Feyza'yı arayış müddeti de sona erecekti. Evet, bir hafta sona ermişti. Ama nasıl sona ermişti, nasıl geçmişti bu bir hafta, Bilal bir türlü anlayamamıştı bunu. İşin en acı tarafı ise bu bir hafta zarfında göstermiş olduğu bütün gayretlere rağmen Feyza'ya ait en küçük bir ipucu dahi elde geçirememiş olmasıydı. Ve bugün son gündü, biraz sonra akşam olacaktı. Ve bu akşamla birlikte Feyza'yı arayış müddeti de sona erecekti. Kar lapa lapa yağmaktaydı. Artık bu muhitte ne girmediği bir bakkal ne de dolaşmadığı bir sokak kalmıştı. Belki derli toplu bir başka semte olsaydı aradığını elde etme ihtimali mevcut olabilirdi. Ama Aksaray o kadar dağınık ve öyle acayip bir semtti ki ne ucu vardı ne de sonu. Bir tarafı Beyazıt'a, bir tarafı Saraçhane'ye, bir tarafı Yenikapı'ya, bir tarafı Cerrahpaşa'ya, bir tarafı Haseki'ye, bir tarafı Samatya'ya, bir tarafı Vatan ve Millet caddelerine uzanıyordu. Feyza bu yollardan birine sapmış olamaz mıydı? Ama bu yol hangisiydi? Yürüye yürüye Valide Camii'nin önüne kadar geldi. Kapının ağzında bir müddet içeri girip girmemek hususunda tereddüt etti. Bu muhitten artık bir an evvel uzaklaşmak istiyordu. Fakat biraz sonra nasılsa akşam ezanı okunacaktı, üstelik yorgunluktan ayaklarında yürüyecek mecal kalmamıştı. Kararını verdi ve caminin karlı avlusundan geçerek ayakkabılarını çıkarıp içeriye girdi. İleride mihrabın yan kısmında yaşlı, sakallı bir adam diz çökmüş dua ediyordu. Bilal adamın yan tarafından biraz daha ilerleyip yaklaşınca sevinçle ona doğru yürüdü. Bu Çarşılı Han'daki Hacı Mustafa Bey'den başkası değildi. Hacı Mustafa Bey kendinden öyle geçmişti ki yanına yaklaşmakta olan Bilal'i fark etmedi bile. Gözlerinden akıp yanaklarından yuvarlanan yaşlar kır sakallarının üzerinde titreşmekteydi. Sanki büyük bir günah işlemişti de nedamet gözyaşları içinde affını dilemekteydi. Neden sonra hemen yanı başında ayakta durmuş kendisini seyretmekte olan Bilal'in mevcudiyetini hissedebildi. Bir müddet gözlerine inanılmaz bir halde genç adama baktı, baktı. Sonra Bilal'in yavaş bir sesle "Esselamu aleyküm, hacı amca" demesi üzerine yerinden doğruldu ve "Aleyküm selam canım evladım, nereden çıktın böyle?" diyerek Bilal'i kucakladı. Islak sakalları Bilal'in yüzünü ıslatmıştı. Beraberce caminin kuytu bir köşesine çekildiler. Namaz vaktine daha bir müddet vakit olduğu için cami tenhaydı. Hacı Mustafa Bey'in sorgu sualine karşı Bilal olanları anlattı. Feyza'yı bu muhitte gördüğünden dolayı bir müddettir Aksaray'ın her tarafını adım adım dolaştığını bildirince Hacı Mustafa Bey'in gözyaşları çağlamaya başladı. Bilal yaşlı adamın omzuna okşayarak "Hislerini anlıyorum hacı amcacığım. Lakin sana evvelce de söylediğim gibi bu mevzu kendine dert edinmeye hiç lüzum yok" dedi. Mustafa Bey "Yok evlat yok" diye cevap verdi. "Vaziyet bildiğin gibi değil. Hani senden sonra geçen zaman içinde yaran biraz küllenir gibi olmuştu. Lakin bugün daha biraz evvel şahit olduğum bir manzara beni yeniden alt üst etmeye kafi geldi. Hayırdır inşallah hacı amca, yoksa Feyza dükkanına mı geldi?" "Dükkana mükkana gelmiş değil yavrum. Biraz evvel yolda gördüm tazeyi. Elinde büyüyecek bir çantayla bir dolmuştan indi. Ben de arkasından inip yetişmek için davrandım. Ama bizim arabanın şoförü orada durmanın yasak olduğunu bildirerek gaza basınca ötelerde inmek zorunda kaldım tabii. Her ne kadar geriye dönüp oraya buraya koştumsa da nafile. Kim bilir tazecik hangi sokak arasına girip kayboldu gözden." Fakat Bilal müsterihti. Hacı Bey'in verdiği bu haber kendisini oldukça heyecanlandırmakla beraber bu ve bunun gibi halleri artık üzerinde durulmaması icap eden bir mevzu olarak kabul ettiğinden gülerek tekrar Hacı Bey'in omzunu sıvazladı. İlahi Hacı amca, demek bunca gözyaşının sebebi buydu, öyle mi? Elbette yavrum, elbette buydu. Nasıl üzülmem oğlum, boş yere teselli edip durma beni. Hem yanlış tavsiye ve nasihatlerimle senin kuracağın yuvaya mani oldum. Hem Feyza Hanım'a yıllardır istifade ettiği rızık kapısını kapamış oldum. Hem de kalbi senin için çarpan ve hala bütün kalbiyle seni sevmekte olan bir kadının yanlış zan ve şüphe içinde senden kaçarak dert ve ızdırap içinde yaşamasına sebep oldum. Bir Müslüman için bütün bunlar ne büyük bir vicdan azabı meselesidir. Bilmez misin oğlum? Söyle şimdi, ben tövbeye gelip nedametle ağlayamayayım da kim ağlasın? Bilal soğukkanlılığını bozmamaya gayret ederek, şimdi senin birer vicdan azabı olarak sıraladığın hususları tek tek ele alalım istersen Hacı amca, ne dersin dedi. Bir kere şu, senin yuva kurmana mani oldum şeklindeki sözü bir daha tekrarlama rica ederim. Zira hatırlarsan bu mevzuda sana dükkanda oldukça uzun bir konuşma yapmıştım. Aynı sözleri tekrarlamaya lüzum görmüyorum. Feyza'nın rızkına gelince, inanmış bir mümin olarak bahusus bunu bir üzüntü mevzuu yapmaman icap eder. Zira sen de çok iyi bilirsin ki bir serçenin, bir karıncanın dahi rızkını düşünüp gönderen Halik-i Alem Yüce Rabbimiz, üstelik kalbi iman nuruyla aydınlanmış mümin bir kulunun da ihtiyacını görür ve rızkını temin eder. Gelelim son olarak söylediğin üçüncü meseleye. Bugün senin dilinin altında bir şey var gibi geliyor bana Hacı amca. Dükkana gelişlerimin hiçbirinde Feyza'nın da kalbinin benim için çarptığından ve hala bütün kalbiyle beni sevdiğinden bahsetmemiştin bana. Bugün bu sözler neden icap etti? Kuzum Hacı amca, söyle nereden öğrendin Feyza'nın beni hala sevdiğini? Yalvarırım gizleme. Hacı Mustafa Bey bir iki defa yutkunduktan sonra anlatmaya başladı. Dün dükkana senin hala Hayri dede diye hitap ettiğin eski komşunuz Sayacı Hayri Bey geldi oğlum. Oturduk, uzun uzun senin meselelerini konuştuk. Bana gelişinin sebebi neymiş biliyor musun? Beni meraklandırdın doğrusu Hacı amca, neymiş sebebi? Dur dur, acele etme, anlatıyorum işte. Efendim, malum adamcağız bir hayli yaşlandı artık. Yaşlılar her şeyi çabuk unutuyor. Dün sabah namazı için camiye giderken birden aklına gelen bir şey onu doğru benim dükkanıma koşturmuş. İhtiyarcık senin ve Feyza Hanım'ın derdinden kaç gündür hasta gibiymiş zaten. Hele Feyza Hanım'ın huzur sokağını terk edişi ona öyle dokunmuş ki, onu öz evladım gibi seviyordum, dünya ahiret kızım yerine koymuştum diye bir söylüyor, ona ağlıyor zavallı. Sen ona her şeyi anlatmışsın ama sen anlatmadan evvel meğer o zaten her şeyi biliyormuş. Biliyor muymuş? Ama nasıl olur? Yoksa Feyza mı söylemiş? Değil evladım, değil. Feyza Hanım değil. Onun sana olan temiz aşkını dadıdan ve Allah'tan başka bilen kimse yokmuş. Hayri Bey'e de dadı anlatmış. Peki madem kalpten hala bana bağlıymış da neden beni görünce öyle haşin ve sert davrandı? Niçin yanlışınız var, birine benzetmiş olacaksınız diyerek ters yüzü dönüp gitti? Ve en mühimi, niçin evini dahi satıp izini belli etmeyecek şekilde benden kaçtı Hacı amca? Seven bir insan olarak niçin lüzum gördü bunlara? Hah, işte ben de onu anlatacağım oğlum, sabret. Dinle de bak. Sen de benim gibi öğrenirsin bütün bunların niçin yaptığını hatuncağızın. Senin Feyza Hanım'la bizim dükkanda karşılaştığın o malum gün Hayri Bey de bir ihtiyaçları olup olmadığını sormak için Feyza Hanım'lara gitmiş. Tabii Feyza Hanım evde olmadığı için tekerlekli iskemlesini sürüye sürüye kapıyı Dadı Hanım açmış. İşte meğer o gün Feyza Hanım'ın yokluğundan bil istifade iki ihtiyar kapı ağzında bir hayli dertleşmişler. Söz senden açılınca Dadı Hanım ağlamaya başlamış. Hayri Bey niçin ağladığını eşip deşince, ne de olsa kadın kısmı işte, üstelik de bir hayli ihtiyar, başından sonuna kadar Feyza'nın sana karşı olan hislerini anlatmış. Meğer tazeciğin hidayetine de vesile senmişsin oğlum. Ben miymişim? Ama nasıl olur Hacı amca? Ne bileyim ben? Bayağı olmuş işte evladım. Senin yüksek tahsilli münevver bir genç olarak, üstelik kendisini sevdiğin halde tutup başı örtülü kapalı bir kızla evlenişin ona öylesine dokunmuş ki bütün evliliği boyunca kafasını bunun sebebini bulmak için yormuş taze. Geceleri sabahlara kadar bunu düşünür, niçin benim gibi bir kıza öyle başı örtülü bir mahalle kızını tercih etti diyerek ağlayarak sabahlarmış. Nihayet halini Dadı'ya açmış. Dadı'dan öğrendiği hakikatler günden güne ona öylesine tesir etmeye başlamış ki, kadıncağız ancak ondan sonra yaşadığı hayatın sufliliğini anlayarak bu hayattan nefret etmiş. Esasen kocasıyla arasının açılmasına ve boşanmalarına sebep de Feyza Hanım'ın tam İslami bir hayat yaşamak istemesiymiş. Hacı Bey bir an durup nefes aldı. Sonra cebinden saatini çıkarıp baktı ve anlatmasına devam etti. Daha 10 dakika var namaza. Cemaat gelmeye başlamadan usulca şu meselenin esas son bölümünde bir çırpıda bitirivereyim evladım. Hayri Bey'in sabah namazına giderken aklına gelen mevzu ise şuymuş. O gün yaşlı adam dadıyla konuşurken dadı ona masanın üzerinde duran senin İstanbul'a gelişinle ilgili gazeteyi göstermiş. Ve Feyza'nın bu resmi görünce nasıl heyecanlandığını, sonra da Feyza ile aralarında geçen bir konuşmayı anlatmış. Dadı laf arasında Bilal Bey seni bugünkü halinde görse kim bilir ne kadar beğenir Feyza'cığım, belki de ha ne dersin gibi manalı bir laf edecek olmuş. Bunun üzerine Feyza Hanım müthiş öfkelenmiş ve ne demek istiyorsun dadı, ne kadar seversem seveyim evli bir erkeğin iş dünyasını alt üst edip aile hayatını halel düşürmektense ölmeyi tercih ederim demiş çıkışmış. Dadı ne kadar kızım, belki şimdi evli değildir, hanımından ayrılmıştır falan dediyse de hayır, onlar örnek bir Müslüman aileydi. Hanımı ise tam ona göre ideal bir eşti. Ayrılmaları için hiçbir sebep yok. Hem belkilerle hareket etmek doğru değildir diyerek dadının ağzına kilit vurmuş. Peki bunun üzerine Hayri de söylememiş mi dadıya benim şimdi evli olmadığımı, eşimin yıllar önce vefat ettiğini? İşte bütün mesele burada ya evladım. Görsen adamcağız nasıl dövünüp nasıl ağlıyor. Onun da halin pişmanlık içinde, gözyaşı dökmekte, benden farkı yok. Efendim o gün dadının anlattıkları kendisine o kadar dokunmuş ki, ihtiyarcığımın sanki dili tutulmuş, üzüntüden ne söyleyeceğini şaşırmış. Hay aksi şeytan diyor, nasıl da gafleti düşürdü beni. Bilal evladımın bugün bekar olduğunu söylemiş olsaydım, hiç bunlar böyle olmayacaktı. Nasıl unuttum ya Rabbi diyor ve o da benim gibi bir türlü bu hatasından dolayı kendini affedemiyor. Dün sabah camiye giderken Feyza'nın niye böyle durup dururken evini satıp kimseye adres bırakmadan kaçar gibi huzur sokağını terk etmiş olabileceğini düşündüğü sırada birden Feyza'nın dadıya evli bir erkeğin his dünyasını alt üst edip aile hayatına halel düşürmektense ölmeyi tercih ederim şeklinde söylemiş olduğu sözler hatırına gelmiş. İşte o zaman Hayri Bey anlamış ki Feyza Hanım'ın sırf seni evli bildiği için o gün dükkanda sana öyle davranmış ve aile yuvanın selameti düşüncesiyle bunca sıkıntıya katlanarak evini satıp orayı terk etmiş. İşte böyle oğlum, anlayacağın kadıncağız senin saadetin uğruna kendi bedbatlığını hazırlamış. Ne büyük feragat ve fazilet Allah'ım, Sübhanallah. Bilal bir müddet hiç konuşmadan mihrabın zarif oymalarına gözlerini daldırdı. Hiçbir şey söylemedi. Sonra gözlerini yerdeki halıya doğru indirerek yine dalgın dalgın konuştu. Evet, Fesübhanallah hacı amcacığım. Ne büyük bir tevafuktur ki sana gördüğümden beri bahsettiğim ama anlatmadığım geçen akşamki rüyamda bunları bana bizzat Feyza anlatmıştı. Rüyamda o da bana sizin hala evli olduğunuzu zannetmiştim. Onun için sizden kaçtım diyordu. Velhasıl evladım, gerek senin gerek Feyza'nın bedbahtlığında istemeyerek de olsa Hayri Bey ile benim, yani biz iki ihtiyarın çok büyük dahlimiz var. Bundan böyle bize ibret olmalı. Sen ne dersen de amcacığım, kader kalemimizin çizdiğini hiçbir kuvvet bozamaz. Bunda muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın büyük bir hikmet ve muradı var. İmtihan için geldiğimiz şu geçici dünyada Rabbimizin tabi tuttuğu imtihanı kazanmak o kadar kolay mıdır sanıyoruz? Orası öyle tabii yavrum, amenna. Ancak bu hakikatleri de öğrendikten sonra Feyza Hanım'ı aramaktan vazgeçmekte hala kararlı mısın? Onu ne yapıp yapıp arayıp bulmalısın evladım? Kim bilir dertli kadıncağız, yaşlı dadısı ve yavrusuyla şimdi ne haldedir? Hayır, onu aramaya devam etmeyeceğim hacı amca. Kararım kati. Artık işlerimin başına döneceğim. Ben elimden gelen bütün imkanı kullandım. Günlerimi, hatta pek çok gecelerimi onu aramaya hasrettim. Nihayet buldum, fakat bir iki saniye sonra kendisiyle yüz yüze konuşabilecek iken gözlerimin önünden bir anda kaçırıverdim onu. Fakat anlattığım gibi peşini bırakmadım. Bir başka arabayla arkasından son süratle takip ettim. Ondan sonraki çıkan bütün manileri hep biliyorsun. Buna rağmen Aksaray'a kadar geldim ve onu bindiği arabada bulamayınca işte bugüne kadar bu semti adım adım karış karış taradım. Fakat nafile. Sonra onu sen gördün ve senin de önüne çıkan maniler ulaşmanı imkansızlaştırdı. Sen bunlardan hiçbir netice çıkaramıyor musun hacı amca? Bu işte Rabbimizin bir hikmeti, bir tasarrufu var muhakkak. Ben şahsen vicdani bir huzur içinde hissediyorum kendimi. Her zaman söylediğim gibi, bir kere daha söylemek isterim ki kaderi zorlamak doğru değildir. Eğer nasibimizde varsa, bugün olmasa yarın mutlaka Cenab-ı Hak bizi karşılaştırır ve arzu ettiğimiz neticeye vasıl eder. Sen kendini daha fazla bu mesele için üzme hacı amcacığım. Hayri dedeye de selam söyle. Ömrünün ahirinde böyle şeyleri dert edinmesin kendine. Hadiselerin zincirleme olarak hep aleyhte tezahür etmesinin bizim aklımızı başımıza getirmeye yeter bir sebep olduğunu düşünelim. Allah'a şevkva yerine hamd ve senada bulunalım. Hadi hacı amcacığım, at bu değersiz dünya düşüncelerini de artık kalalım. Bak, cemaat fazlalaşmaya başladı. Ezan da okunuyor. Hacı Mustafa Bey, Bilal'deki bu eşsiz irade ve imana hayran olmuştu. Tek kelime dahi söylemeden ağrıyan dizlerini ovuştura ovuştura yerinden doğruldu. Cemaat arasında yana yana imamın arkasında durdular. Bilal öteden beri namazı hep aynı vecd ve huşu içinde kılardı. Hayatının herhangi bir safhasında en üzücü, en kahredici hadiseler akabinde dahi namazını hiçbir şey olmamışçasına derin bir vecd ve huşu içinde eda etmekteydi. O, namaz hususunda sırtındaki okun ancak namaza durduğu sırada çıkarılabildiği Hazreti Ali'yi kendisine örnek edinmişti. Namaz anlarında dünya ile olan bütün ilişkisini keser, kendisini yalnız Allah'a verir, yalnız Yüce Ezel ve Ebed Sultanını düşünürdü. Namazdan sonra Hacı Mustafa Bey'in akşam yemeğini birlikte yemeleri için eve davet hususundaki bütün ısrarlarına rağmen Bilal kendisini mazur görmesini isteyerek bunu reddetti. Sarılıp vedalaşarak cami kapısından ayrıldılar. Dışarıda yumuşak bir hava vardı. Yağan kar günlerdir süre gelen soğuğun şiddetini kırmış, şehre mutedil bir hava hakim olmuştu. Lapa lapa yağan karlar havada nazlı birer kelebek gibi uçuşuyor, insanın gönlüne bir çocuk neşesi ve hazzı veriyordu. Ortalık karardığı halde karın beyazlığı her tarafı adeta gündüz gibi aydınlatmaktaydı. Bilal elleri cebinde kalın paltosunun yakasını kaldırmış olduğu halde gece geç saatlere kadar tenha sokak meydanlarında da dolaştı durdu. Her bir adımda ayakları bileklerine kadar karlar içine gömülüyordu. Bazen büyük bir neşe ve sevinç içinde ilk karın tadını çıkarmak için birbirleriyle kar topu oynayan sokak çocuklarını seyre koyuluyor, uzun bir müddet oradan ayrılamıyordu. Geçtiği birçok yerde büyükler bile kendilerini karın sevincine kaptırmışlar, kar topu oynamaktaydılar. Kaldırımın kenarında bir köşe başını henüz dönmüştü ki, boyundan büyük bir kardan adamla burun buruna geldi. Önce sahiden korkup gerilemişti. Zira onu yapanlar öylesine özenmişlerdi ki, bu bir kardan adamdan ziyade giyim ve kuşamıyla iri yarı cüsseli sahici bir insanı andırıyordu. Üzerine eski fakat büyük bir perdesi giydirilmiş, başına bir kasket geçirilmiş, boynuna uzun bir yün atkı dolanmış, gözlerine ise iri camlı siyah gözlükler takılmıştı. Burnunda ileriye doğru uzamış, koca havuç olsa da gecenin karanlığında kimse onun bir kardan adam olduğuna ihtimal veremezdi. Onun köşe başından dönerken kardan adamdan korkuşu, içerlik bir kapı eşiğine gizlenmiş 5-10 yumurcağı öylesine keyiflendirmiş ki çocuklar dayak yeme korkusuyla tabana kuvvet kaçmayı dahi düşünemiyorlar, birini korkutmanın verdiği zafer sevinciyle karlar içinde takla üzerine takla atıyorlardı. Yaramaz afacanların bu hali Bilal'i de neşelendirmişti. Öyle ki o da bütün dert ve kederlerini karların üzerine fırlatmış, üzüntülerini unutmuşçasına çocukların karşısına geçmiş, katıla katıla gülmekteydi. Kısa bir müddet sonra çocuklar ve Bilal samimi birer arkadaş gibi kaynaşmışlardı. Bilal onlarla birlikte bir kapı eşiğinde oturuyordu. Hepsinin ayrı ayrı isimlerini, kaçıncı sınıfa gittiklerini, babalarının işlerini ve ailevi durumlarını sorduktan sonra, "Söyleyin bakalım, Bu kardan adama en çok emeği geçen, ona bu şekli veren hanginiz dedi. Çocuklar hep bir ağızdan, Ali efendim, Ali yaptı bu kardan adama, biz karları yuvarlayıp getirdik, Ali şeklini verip giydirdi diye bağırıştılar. Ali eserinin beğenilmesinin verdiği bir sevinç ve gurur içinde ışıl ışıl gözlerle Bilal'e bakmaktaydı. Bilal bu altın gibi sarı saçlı, çakır gözlü çocuğu pek sevmişti. Sırtını okşayarak, bravo doğrusu Ali, seni tebrik ederim. Doğrusu değme heykeltıraşlara taş çıkartırsın sen, dedi. Çocuk biraz daha gururlanarak, sevinçle, teşekkür ederim efendim, diye cevap verdi. İşte Bilal'in beklediği an bu andı. Gülerek hepsine birden, çocuklar, dedi, ister misiniz sizinle biraz da ciddi bir amca gibi konuşayım? Çocuklar bu söz üzerine isteriz isteriz diye bağırışarak büyük bir merakla Bilal'in etrafındaki çemberi daralttılar. Şimdi hepsi soluk almaktan korkarcasına onu dinliyordu. Bilal çocukların sevgi ve itimadını kazanmıştı bir kere. Artık ne derse sözüne güveneceklerini ve sözünün dışına çıkmayacaklarını biliyordu. Onlara tatlı ve münasip bir lisanla dinimizce heykel yapmanın günah sayıldığını anlattı. Bunun sebeplerini onların anlayacağı bir dille izah etti. Bu izah en çok Ali'ye tesir etmişti. Ağlamaklı bir sesle, ben bunun günah olduğunu bilmiyordum amcacığım. Ama söz veriyorum, bundan sonra ne kardan ne de başka bir şeyden canlı bir şekil yapacağım. Bilal memnundu. Cebinden Fransa'dan getirdiği çok güzel ve kıymetli bir dolma kalemi çıkartarak Ali'ye uzattı. Al bakalım küçük dostum, bu her ne kadar verdiğin sözün değeriyle bol ölçüşemese de senin gibi zeki ve çalışkan bir çocuğun işine yarar. Yazdıkça beni hatırlarsın, olmaz mı? Ali şaşırmıştı. Ama amcacığım, diye kekeledi. Nasıl olur bu? Bunu bana mı veriyorsunuz? Elbette yavrum. Niçin şaştın bu kadar? Görüyorsun ki dünyada yaptığın herhangi bir iyi hareket dahi mükafatsız kalmıyor. Ya bir de dünyadaki iyi hareketlerimizden dolayı Allah'ın ahirette bize vereceği mükafatları düşünsek, o zaman bizi yoktan var eden Rabbimizin bir an dahi emri dışına çıkmayız. Mevzu bir kere açılmıştı. Bilal de coşmuş anlatıyor, anlatıyordu. O yaramaz çocukların her biri şimdi sanki birer melaike olmuşlardı, masum yavrucaklar. İman hakikatlerine nasıl da muhtaçlardı. Belliydi ki dinledikleri bu hakikatleri şimdiye kadar hiç kimse kendilerine anlatmamıştı. Diğerlerinin boynu bükük kalmasın diye Bilal ayrılırken çocukların her birine içinden gelen bir duyguyla 10'ar lira verdi. Teker teker hepsinin saçlarını şefkatle okşayarak, biricik oğlunun hasretini dindirmek istercesine hepsini ayrı ayrı bağrına bastı. Çocuklar bir türlü ondan ayrılmak istemiyorlardı. Ama vakit artık bir hayli geç olmuştu. Bilal sokakta gözden kayboluncaya kadar küçük dostları arkasından el salladı. Bilal sokağın bitiminde köşeyi kıvrılırken arkasına baktığında, sokak lambasının ölgün ışığı altında minik minik eller ardınca sallanmaktaydı. 25. ayrımın sonu, sayfa 259.